Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 36. Ayrım. İkinci olay ise daha da ilginç. Frunze toplantıları bitince Moskova'ya döndük. Hafta sonunda Yaşar Kemal'in Kopenhag'da bir toplantısı olduğu için daha önceden belirlenmiş olduğu gibi yola çıkmaya hazırlandık. Ama Sovyet heyetinden bir bürokrat bizi durdurdu. Alex isimli bu arkadaşımız Dışişleri Bakanı memuru olarak görünüyordu. Ama bir casusluk filmi çekseniz de gece doklarında birini yeninden çıkardığı telle boğan bir KGB ajanı rolünü oynayacak aktör arasanız ondan uygununu bulamazdınız. İşte bu Alex bize Kopenhag'a gitmeyin dedi. Niçin dedik, işimiz bitti gidiyoruz. Ne olur gitmeyin dedi. Biz ısrar edince de sesini alçaltıp kulağımıza fısıldayarak size bir sır vereceğim dedi. Henüz kimse bilmiyor ama Başkan Gorbaçov yoldaş sizi pazartesi günü Kremlin'de ağırlayacak. Tanrı'nın yanına gideceğimizi belirtir gibi derin bir huşu içinde konuşuyordu. Ama gerçekten de o dönemde Kremlin böyle turistik bir bina haline gelmemişti ve oraya girip Sovyetler Birliği devlet başkanıyla hem de efsane haline gelmeye başlayan Mihail Gorbaçov'la görüşmek çok heyecanlandırıcı bir şeydi. İyi ama dedik, Kopenhag'a sözümüz var, gidelim, pazar günü geri geliriz. Öyle de yaptık. Moskova'dan bindiğimiz Aeroflot uçağı bizi Kopenhag'a götürdü. Yalnız orada bir takım aksilikler çıktı. Toplantıyı düzenleyenlerin ayırttığı oteli beğenmeyip kendi paramızla başka bir otele çıktık. Pazar günü de yine kendi aldığımız biletleri kullanarak SAS uçağına binip Stockholm üstünden Moskova'ya gittik. Pazar günü akşamüstü Moskova Sheremetyevo havaalanında gümrük polisinin önündeydik. Pasaportlarımıza baktı. Hani vizeler dedi. Her yolcunun ülkelerine kötülük yapmak için gelmiş bir ajan olduğuna inanan Sovyet polisi gözleriyle yiyecek gibi bakıyordu bu iki Türk'e. Ancak o zaman kafama dank etti. Sovyetlere giderken Türkiye'den aldığımız vizeyi kağıt olarak pasaportun içine koyuyorlar. Siz girerken de alıyorlardı. Biz öyle güzel karşılanmıştık ki pasaport polisi dahi görmediğimiz için bu formaliteleri tamamen unutmuş, elimizi kolumuzu sallaya sallaya Sovyetler Birliği'ne gelmiştik. Adam kuşkulanmakta haklıydı. Arkamızdaki kuyruk uzuyordu. Polis bizi bir kenara çekti, burada durun dedi ve daha üst rütbeli birini çağırdı. Adam İngilizce konuşuyordu. Bize kim olduğumuz ve Sovyetler Birliği'ne neden vizesiz girmeye çalıştığımızı sordu. Yaşar Kemal'le birbirimize baktık. Sonra ben fısıldar gibi, pazartesi günü çok önemli bir görüşmemiz var dedim. Kiminle görüşeceksiniz dedi adam. Söyleyemeyiz dedim. Söylememiz yasak. Bunun üzerine iyice kuşkulanan adam bizi alıp bir odaya götürdü ve kapıyı üzerimize kilitledi. Türkiye ve İsveç'ten sonra Sovyetler Birliği'nde bile geçici bir gözaltına aldırmayı başarmıştım kendimi. Ne kadar övünsem azdır. Biraz sonra içeri üst düzey subaylar girdi. Kimi sadece Rusça konuşuyor, çevirmen kullanıyor, kime bize doğrudan doğruya İngilizce hitap ediyordu. Artık KGB ile karşı karşıyaydık ama biz yine de yiğitliğe toz kondurmadık. Bütün soruları bizim yarın Moskova'da çok önemli bir kişiyle görüşmemiz var diye cevaplamayı sürdürdük. Kim bu kişi sorularına da söyleyemeyiz diye cevaplayarak adamları çıldırtmaya devam ettik. Sonunda çok önemli bir kişi dedim. Hatta en önemli kişi, bu yüzden söyleyemeyiz. Sonra onlara bir öneride bulundum. Dedim ki isimlerimizleri Dışişleri Bakanlığı'na, Yazarlar Birliği'ne bildirin. Onlar size gerekli açıklamayı yapar. Bir yandan da kara kara pazar günü her yerin kapalı olduğunu düşünüyordum. Acaba o geceyi KGB'nin elinde mi geçirecektik? Yine kapıyı üzerimize kilitleyip gittiler. Aşağı yukarı 2 saat kaldık orada, sonra kapı telaşla açıldı. Vera ve Alex'in alı al mor mor telaşlı yüzlerini gördük. KGB subaylarının saygılı selamları eşliğinde bizi alıp yine siyah zil limuzinlere götürdüler ve biz Sovyetler Birliği'ne ikinci kez girmiş olduk. Arabada Alex anlattı, Kopenhag'daki Sovyet Büyükelçiliği bütün hafta sonu bizi aramış. Otelimizi değiştirdiğimiz, kimseye bilgi vermediğimiz için bulamamışlar. Yoksa böyle bir rezalet yaşanmamış olacakmış. Alex'e bak dedim, her şeye rağmen kiminle görüşeceğimizi söylemedik. Ona söylemediğim şey ise bir ara fena halde telaşlandığımdı. Eğer bizi bulmasalardı eminim ki KGB o gece bize bu önemli kişiyi itiraf ettirirdi. Gorbaçov'la buluşma. 21 Ekim 1986 günü saat 10.30'da bir otobüs bizi Sovyetskaya otelden aldı, Kremlin'e götürdü. Gorbaçov'la görüşeceğimiz salonun dışında beklerken yanımıza gelen merkez komite üyelerinden bazılarıyla, çevirmenler ve diğer görevlilerle konuştuk. Tam saat 11 olunca teker teker içeri girmemizi ama bayanların öne geçmesini rica ettiler. Inge Morat Miller ve Heidi Toffler'dan sonra hepimiz sırayla içeri girdik. Mihail Gorbaçov salonun girişinde ayakta karşıladı. Hepimizin tek tek elini sıktı, hoş geldiniz dedi. Toplantıya yalnızca TASS ajansı ve Sovyet televizyonu alınmıştı. İlk karşılaşmamızı ve masa çevresindeki konuşmaların başlangıcını çektikten sonra salondan ayrıldılar. Uzun bir masanın çevresinde dizilmiştik. Gorbaçov masanın başında oturuyordu. Sol yanında Cengiz Aytmatov, sağ yanında Yaşar Kemal vardı. Ben, Arthur Miller ve James Baldwin'in arasında oturuyordum. Önümüzdeki kulaklıkları taktık. Kanalların her birinde ayrı dilden çeviriler yapılıyordu. Başkanlık çevirmenleri duvarlara dayalı küçük masalara oturtulmuşlardı. Gorbaçov ilk sözleriyle birlikte yalın, sıcak ve içten bir hava yarattı salonda. Sovyetler Birliği'nin yeni ve kudretli başkanının güven verici bir yüzü ve konuşma biçimi vardı. İlk karşılaşmada bende yarattığı izlenim onun bir aydın olduğuydu. Düşünerek yaşayanlara, yaşamı kitaplarla yorumlayanlara özgü bir bakışa ve davranışlara sahipti. Daha sonra Gorbaçov'un hukukçu, tarımcı ve felsefeci olduğunu öğrendim. Cengiz Aytmatov'u iyi tanıdığını ve her kitabını okuduğunu söyledi. Arthur Miller'ın bazı oyunlarını da görmüştü. Bizde Amerikan oyunları gösteriliyor diyordu. Amerikan filmleri de. Bir hafta önceki Reykjavik zirvesinde bu durumu Reagan'a anlatmış ve bu konuda karşılıklı bir eşitlik istemişti. Bu konuya sonra yeniden dönecekti. Sovyetler Birliği'ne niye geldiğinizi biliyorum dedi Gorbaçov. Bir çağrı üzerine geldiniz. Dün Pravda'ya vermiş olduğunuz demeçleri okudum. Pek konuşkan değildiniz. Belki de forum sizi yordu. Bugün konuşma olanağımız var. İlk söz sizin. Sonra benim de söyleyeceklerim olacak. Sizlerle konuşmak istediğim çok konu var ama ilkin sizin görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Cengiz Aytmatov, önce izninizle Issık Göl Forumu adına size teşekkür etmek istiyorum dedi. Çok meşgul olduğunuzu biliyoruz. Buna rağmen bu görüşmeye vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Forumumuz özel bir karakter taşıyor. Belki böylesi daha iyi. Sanırım bize de bu yakınlaştırıyor. Kırgızistan'da bir aile ocağında buluştuk. Gorbaçov, ne yazık ki ben bulunamadım dedi. Aytmatov, bekliyoruz sizi de diye yanıtlıyor ve devam ediyor. Gölün kıyısında aydınlandık. Çeşitli kongre ve toplantılarda daha önce de karşılaşmıştık. Resmen başarılamayan bir şeyler gerçekleşti. Bir ara Kırgızistan'da ata binip binmediğimizi sordu. Aytmatov, Arthur Miller'ın binmek istediğini ama karısının bırakmadığını söyledi. Resmi sıfatı olmayan bir topluluk oluşturmuştuk. Issık Göl Forumu, gönül birliğiyle atılan bir ilk adımdı. Sistemli olarak kişisel, sosyal konularda mektuplaşacaktık. Katılanlar kendi ülkelerinin basınında yayınlar yapacaklardı. Gelecekte başka etkinliklerimiz de olacaktı. Bütün dileğimiz etik ve sosyal bakımdan savaşların önlenmesiydi. Sanat, edebiyat ve modern felsefe bu konuda etkin olabilirdi. Aytmatov, burada ünlü sanat adamları var. Halklar onları dinliyor diyerek toplantıya katılan üyeleri teker teker tanıttı. Gorbaçov, Alvin ve Heidi Toffler çifti tanıtıldığında bir ailede bir düşünür yeter. İki düşünürün bir arada yaşaması zor olmuyor mu diye sordu. Bu konuda benim de deneyimim var diye ekledi. Tanıtmalar bitince Gorbaçov, ne büyük insanlar desem bunu duymaya alıştığınız için etkili olmayacak. En iyisi ne hoş ne sıcak insanlar diyeyim dedi. Ben de yeni düşünce biçiminden yanayım. Ben de sizin forumunuz için aday olabilirim. Bugün uygarlığımızın büyük sorunları var ama bana göre en büyük sorun yeni düşünce biçiminin eksikliği. Bundan sonra Gorbaçov konuşmak isteyen olup olmadığını sordu. Heidi Toffler ıslık gölde at yarışlarında gördüğümüz bir oyunu anlattı. Bir delikanlı genç bir kızı atla kovalıyordu. Eğer bir noktaya kadar yakalayamazsa, o noktadan sonra kız delikanlıyı kırbaçlamaya başlıyordu. Kadın erkek ilişkileri bakımından bu oyunu çok ilginç bulmuştu. Gorbaçov, belki de bu oyunun temelinde filozofi var dedi. Genelleştirerek söylersek, güçleri bir noktaya kadar denetim altına almamak hep bu sonucu, yani kırbaçlanmayı doğurur. Bu cümlesi bir kehanet gibiydi. Gerçekten de Sovyetler Birliği'ndeki güçleri kontrol edemediği için Gorbaçov, oyundaki gibi kırbaçlanacak ve 1991'de bir darbeyle devrilecekti. Toplantı resmi olmaktan çok uzak, içten bir söyleşi havasında sürüyordu. O ara çaylar ve kekler getirildi. Gorbaçov hiç içki içmiyordu ve içkiyi resmi davetlerden kaldırtmıştı. İktidara gelişiyle birlikte alkol tüketimine karşı savaş açmış ve bu tüketimin %38 oranında düşürmeyi başarmıştı. O gün Gorbaçov'la toplantımız 2,5 saat sürdü. Herkes uzun uzun fikirlerini anlatma olanağı buldu. Bu görüşmeyi ve sonraki ilişkilerimi Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar kitabımda anlattığım için burada özetlemeyeceğim. Yalnız orada benim söylediklerimi aktarmakla yetineceğim. Sıra bana geldiğinde, "Sayın Genel Sekreter," dedim. "Bu toplantı için size teşekkür ediyor ve bu görüşmenin tarihsel bir önemi olduğunu vurgulamak istiyorum. Geçmişteki çeşitli hükümdarlar hakkında yazılan kitaplarda yanlarına şair veya bilginleri toplardı diye övgü dolu cümlelere rastlanır. Ama sanki bu geçmişe ait bir erdemdir. Çünkü özellikle 20. yüzyılda aydınlar ile hükümetler arasındaki ilişkiler trajik boyutlara varacak biçimde bozulmuştur. Oysa eskiden intelligentsi ve yönetimler arasında olumlu ilişkiler vardı ve toplum yönetimi için böyle olması gerekliydi. Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde aydınlar, sanatçılar, bilim adamları üzerine baskılar yapıldı, yapılıyor. Bunu en çarpıcı biçimde anlatan bir Nazi generaliydi. "Kültür sözünü duyunca elim tabancama gidiyor," demişti. Gorbaçov burada güldü ve önündeki kağıda not aldı. Bu ilişkinin bozulmasında bence en büyük etken yönetimleri aydınlardan kısa vadeli sorunların çözümünde yararlanmak istemesidir. Aydınlar ise yarına yönelik çalışmayı yeğliyor. Sanatın uzun vadeli dolaylı etkisini biliyor ve gerçeği araştırma yolunda özgür kalmak istiyor. Geleceğimizin kurtarılması için bozulmuş olan hükümet-aydın uyumunun her ülkede acil olarak yeniden kurulması gerektiğine inanıyorum. Ve sizin bizi burada kabul etmenizin bu uyumun kurulmasına katkıda bulunacak sembolik bir başlangıç olmasını diliyorum. Gorbaçov, aydın-iktidar ilişkileri konusundaki düşüncelerini şöyle açıkladı. Sanatçı hangi yöntemleri kullanması gerektiğini kendisi bilir ve seçer. Bu konuda sanatçının özgür olması görüşüne katılıyorum. Bu sizin işiniz, sizin mesleğiniz. Ama gerçek sanatçı fil dişi kulede oturmamalı, halkın sorunlarını dile getirmeli. Daha sonra şöyle devam etti. Aydınlar ön planda insanı ele almalı ve onu düşünmeli. Eğer politika ve kültür bir uyum içindeyse örnek oluştururlar. Şu düşünceyi paylaşıyorum. Politik yönetim ile modern kültür temsilcileri arasında bağ kurulması gerekir. Bundan her iki yanda kazançlı çıkar. Politikada da doğrular ve yanlışlar vardır, sanat alanında da. Özellikle sanatçılar eğer yaşamın gerçeklerinden uzaklaşıyor ve her şeye tepeden bakıyorlarsa ortada bir sorun var demektir. 2,5 saatlik görüşmenin sonunda Gorbaçov bizi uğurlarken şu önemli sözleri söyledi. "Sizleri hatırlayacağım. İnsanoğlunun cesaretine ve dürüstlüğüne olan güveninizi hatırlayacağım. Çeşitli uluslardan büyük kişilikler günümüzün dünyasını anlamak ve geleceği konuşmak üzere bir araya geldiler. Olaylara birbiriyle bağımlı ama aynı zamanda çelişik bir bütün olarak bakmak istiyoruz. Ben çok Lenin okurum. 1916'da savaş konuları tartışılırken Lenin çok önemli bir şey söyledi. Proletaryanın görevi bütün insani değerleri kapsamasını gerektirir. Sosyalist olmayan dünyada da insanlık değerlerinin herkesin bağlı bulunduğu ideolojiden daha üstün olduğunun anlaşılmasını istiyorum. Bu sözleri duymak şimdi olağan görünüyor, ancak 1986'daki iki bloklu dünyada Moskova'da Kremlin'in yeni patronundan böyle değerlendirmeler dinlemek çok şaşırtıcıydı. Ve Gorbaçov bu sözleriyle belki de ilk kez daha sonra şaşkınlıkla izleyeceğimiz büyük altüst oluşun işaretini veriyordu. İnsani değerlerin komünist ideolojiden daha üstün olduğunu söylemek, Lenin'den çok Marx'a, özellikle genç Marx'a yakın bir tutumdu. O dönemde tuttuğum notlarda şöyle bir bölüm var. Gorbaçov'un sözleri beni çok düşündürdü. Söyledikleri iç sorunlarla sınırlı kalmıyordu. Bence Sovyetler Birliği'ndeki demokrasinin genişlemesi ve bu ülkenin dışa açılması çağımızın en önemli olaylarından biri ve böyle bir gelişmenin yararlı etkilerini bütün dünyada gözleyebileceğiz. Bu sözler bir ön seziyi yansıtıyor. Ne var ki 1991 yılında bu kez Gorbaçov'u değiştirmiş olan tankların gölgesindeki Moskova'ya gittiğim zaman zamansız bir iyimserlik göstermiş olduğumu anladım. Gorbaçov bizi karşıladığı yerde salonun kapısında uğurladı. Hepimizin tek tek elini sıktı. Sıra bana geldiğinde elimi tuttu ve "Sizin müziğinizi çok seviyor ve çok sık dinliyorum," dedi. Tercüman Kurbanov Gorbaçov'un sözlerini aktardığında çok şaşırdım. Yaşar Kemal de yanımızdaydı. "Sayın Genel Sekreter, benim müziğimi nereden biliyor?" diye sordum. Kurbanov gene çevirdi. Gorbaçov'un cevabı ilginçti. "Bana sizi çocuklarım tanıttı." O dönemde beni çok heyecanlandırmış olan bu iltifatın gerçek nedenini hala bilmiyorum. Acaba bir Nazım hayranı olan Gorbaçov, kızları yoluyla benim Nazım bestelerimi mi dinledi? Yoksa ona konukların listesini sunan Ankara Büyükelçiliği'nin benimle ilgili notları üzerine gönlümü mü aldı, bilemiyorum. Toplantıdan çıkarken herkesin heyecanlı olduğu gözleniyordu. Açıktı ki forum üyeleri bu görüşmeden ve Gorbaçov'un aydın kişiliğinden çok etkilenmişti. Kremlin'den doğruca basın toplantısına götürüldük. Orada 300'ü aşkın dünya basın mensubunun sorularını yanıtladık. Akşam saat 9'da ana haber programı Vremya, zaman. Toplantımızı ilk haber olarak 15 dakika süreyle verdi. Hepimizi tek tek tanıttı. Ertesi günkü Pravda gazetesi de görüşmeyi manşetten duyuruyordu. Daha sonra dünya basını olaya geniş yer ayırdı. Time dergisi de toplantıya fotoğraflı olarak yer vermişti. Perestroika'yı başlatan toplantı. Mühürlenince kuyular, damardan kan akmaz oldu. Kanı su ile yudular, taht bir yana, şah bir yana. Gorbaçov'la görüşmenin etkisi bütün ülkede sürerken bir sabah Moskova-Berlin seferi yapan Aeroflot uçağına bindim. Ön tarafta tek başıma oturuyordum. Sabah çok erkendi ve iri yarı hostes beni çeşit çeşit et yemeye ve vodka içmeye davet ediyordu. Önüme tepeleme et yığılmıştı, sosisler, sucuklar vesaire. Kesinlikle yiyemeyeceğimi söyledikçe onun da ısrarı arttı ama sonunda iyi ikramda bulunulması söylenen kişinin acayip bir adam olduğuna karar verip küstü. O uçakla Berlin'e doğru uçarken heyecanlıydım. Son bir haftada başımıza gelenleri düşünüyordum ama bilmediğim bir şey vardı. Eğer o sırada Moskova'da olup bitenleri bilseydim herhalde hostesin ikram ettiği vodkaların hepsini içerdim. Gerçeği anlamam yıllar aldı. 2002 yılında Gorbaçov'la 20 yılı aşkın bir süreyle yayılan görüşmelerimizi, ilişkimizi anlatmak için bir kitap yazmaya karar verdiğimde internet üzerinde bir tarama yaptım ve beni hayretten hayrete düşüren şu gerçekle karşılaştım. Biz o gün farkında olmadan Perestroika ve Glasnost'un fitilini ateşlemişiz. 36. ayrımın sonu sayfa 343, devamı 37. ayrımda.